Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 25. Ayrım. Hem Abidin Dino gibi bir otorite, hem halk, hem de Nazım'ın ailesi bu şarkıları tutunca papirüs baykuşlarının çarmıha germe girişimleri geri püskürtülmüş oldu. Bu albüm bir yıl boyunca liste başından inmeyecek ve Karlı Kayın Ormanı TRT'de en çok dinleyici isteği alan parça olacaktı. Bu hızla bir başka plak hazırlığına giriştim. Ülkü Tamer, Nazım Hikmet, Refik Durbaş, Ahmet Arif gibi şairlerin şiirlerini besteliyor ve kendi şarkı sözlerimi yazıyordum. İran'da şah devrilmişti. O günlerin coşkusunu yansıtan bir parça yazmıştım. Sözler İran halkını övgüyle doluydu ama sonu şöyle bitiyordu. Bir ağaç çiçeğe durdu, kanından rengini verdi. Deli Poyraz vurduğunda donmasa çiçekleri. Şiirin sonuna bir çekince koymadan geçememiştim. Vasıf bunu fark etti. Eğer ileride İran'da işler umduğumuz gibi gitmezse seni bu dize kurtaracak diyordu. Dediği gibi oldu. Bir süre sonra Atilla ile birlikte kolları sıvadık ve asansör gürültüleriyle kesilen stüdyo çalışmalarımıza bir kez daha başladık. Plan adı Atlı'nın Türküsü olacaktı. O günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir konser önerisi geldi. Oysa ben henüz yaptığım müziği sunacak bir orkestra kurmamıştım ve tek sazla konser vermek istemiyordum. Bunları söylediğim zaman, "Peki o zaman bir konferans verin," dediler. Bunu uygun buldum. Konu, Türkiye'de müziğin yerel ve evrensel boyutları olacaktı. O zamanlar müzik hakkında böylesine çok yazılıp çizilmezdi ve gündeme getireceğim konular yeniydi. Konuları örneklemek için Yunan, Yugoslav, İrlanda, Amerikan, İspanyol halk müziklerinden örnekleri kaydettiğim kasetleri yanıma aldım. Ülker'le birlikte Ankara'ya gitmek üzere uçağa bindik. Uçakta rastladığımız Işık Yenersu'yla konuşa konuşa Ankara'ya geldik. Uçak indi ama kapılar açılmadı. Bir süre bekledikten sonra içeriye polisler doluştu. Kimlik kontrolü yapacakları anonsu duyuldu. Ben Işık ve Ülker'e dönüp Ecevit hükümetinin işi sıkı tutmaya başladığını ve çok doğru yaptıklarını söyledim. Kim bilir hangi katiller yakalanacaktı şimdi. Önümüzdekiler indi, sıra bize geldi. Kimliğimi uzattım ve polisler iki koluma girdiler. Işık ve Ülker'i de benimle birlikte aşağı indirdiler. Apron polis kaynıyordu. Makineli tüfekli nişancılar mevzilenmiş, arabalar dizilmiş. Sanki büyük bir çarpışmaya hazırlanıyordu polis. Şaşırıp kalmıştık. Bizi boş buldukları bir salona soktular. Sivil giyimli, bıyıklı, kazaklı 3-4 genç durmadan telsizde konuşuyordu. Bu gençler beni alıp götürmeye kalkınca Ülker çok korktu. Çünkü polise benzemiyorlardı ve beni nereye götürecekleri belli değildi. Işık kimlik soracak oldu ama onu susturdular. Sonra beni beyaz bir Renault otomobile bindirip götürdüler. Valizi de bagaja koymuşlardı. Son anda arkaya baktığımda Ülker'in endişeden allak bullak olmuş yüzünü gördüm. Bir süre yol aldıktan sonra gençlerden birisi, "Hoş geldin Zülfü abi," dedi. "Biz senin dostunuz. Dün akşam bizim çocuğun sünnet düğünü vardı. Sabaha kadar senin türkülerini söyledik. Sabah merkeze gelince böyle bir emir verildi. Seni almaya geldik." Sonra telsizi açıp merkezde konuştular. "Emaneti aldık, geliyoruz," dediler. "Ya yanındakiler?" diye sordu amirleri. "Yanındakilerde şüpheli bir durum yoktu müdürüm," dediler. "Ben size hepsini getirim demedim mi?" diye bağırdı amirleri. Telsizi kapattıktan sonra "işte abi," dediler. "Bunun için biz gelmek istedik. Boşu boşuna yengeleri de içeri alacaklardı." Sırtım ürperdi. Ülker ile Işık kıl payı kurtulmuşlardı. Sivil polisler bana sigara ikram etti. Aramızda sıcak bir sohbet başladı. Şaşırıp kalmıştım. Olup biteni nasıl yorumlayacağımı bilemiyordum. Bir oyun mu oynuyorlardı yoksa içten miydiler? Doğrusu hepsi de çok candan davranıyordu ama belli mi olurdu? O dönemlerde polis, solcu Polder ve sağcı Polbir olarak ikiye ayrılmıştı. Bu genç adamlar Polder'le olduklarını söylüyorlardı. Yolda giderken bana Abi bavulda tehlikeli bir şey varsa hemen yok edelim dediklerini duydum. Silah, bomba falan mı taşıdığımı sanıyorlardı acaba? Hayır dedim, ne olabilir ki? Belli mi olur abi dediler, ama bir şey varsa emniyete gitmeden hemen yok edelim şunu. Vallahi yok dedim. Sonra o sıralarda sürekli olarak polis öldüren bir örgütle ilgili düşüncelerimi sordular. Samimi fikrimi söyledim. Cinayetin her türüne karşıyım. O dar gelirli aile geçindiren polislerin vurulması bir canavarlık örneği dedim. Polisler yok abi dediler, öyle düşünme. Devrimin belli bir aşamasında polis öldürmek de görevler arasındadır. Ciddi mi konuşuyorlar, dalga mı geçiyorlar anlayamıyordum. O tenha yoldaki virajlardan birinde beni vurup tarlaya da atabilirlerdi. O günlerde kimse kimsenin hesabını tutmuyordu ki. Bir süre sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelip 7. kata çıktık. Avrupa'ya gitmiş, onca yıl oralarda kalmıştım ama sonunda dönüp dolaşıp Ankara'nın o bildik 7. katına gelmekten kurtulamamıştım demek ki. Beni bıraktıkları o bomboş odada kendime de, Ankara'ya da, bizi bu hale düşüren aptallıklara da sonsuz bir öfke duydum. Osmanlı'dan beri her kuşağın umutsuz zamanlarını vurgulayan meşhur cümle yankılandı kafamda. Bu memleket adam olmaz. Miting gibi konferans. Barbarlar gene gündemdeydi. Sokakta adam öldürüyor, mecliste ana avrat küfrediyor, aydınları tutukluyor ve cinayeti, soygunu, kabalığı toplumun yükselen değerleri olarak sunuyorlardı. Ben de bunca yıl sonra yine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 7. katındaydım işte. Aradan bir süre geçince 6. katı da görecektim. Gelip beni aşağı indirdiler. 6. katta büyük bir salonda yüzü duvara dönük durumda ayakta bekleyen 5-10 genç vardı. Modern ve konturları çok belirgin bir tablo gibi. Beyaz duvarda koyu renk lekeler halinde bekliyorlardı. Girişte bir masanın arkasında oturan polis arada bir kalkıyor, beklemekte olanlardan birine tekmeyle ya da copla saldırıyordu. Dövülen kişinin hareket etme hakkı yoktu herhalde. Çünkü alnını beyaz duvardan ayırmadan inliyor, dayağı hiç kıpırdamadan katlanıyordu. Salonun öteki köşesinde, bir iç bölmeye açılan demir parmaklıklı kapının ardında ise insan sesine benzemeyen haykırışlar geliyordu. Bana bir sandalye verdiler, oturdum. Türkiye'de müziğin yerel ve evrensel boyutları diye geçiriyordum içimden. Al işte, gör şimdi bu ülkede konferans vermek de ne demek. Bir süre sonra beni kötü kötü süzen polis, 7. kattaki dost polisleri çağırdı. Beni göstererek onu yukarı götürün dedi. Gerekçesi çok ilginçti. Beni süzüp duruyor. Onun yanında rahat adam dövemiyorum. Genç polisler beni alıp yukarı çıkardılar. Bu sefer müdürün odasına oturttular. Müdür birazdan gelecekmiş, telefon edip edemeyeceğimi sordum. Olur dediler. Pol birli polislere bana bir kötülük yapmasın diye görevleri bitmiş olmasına rağmen emniyet müdürlüğünü terk etmiyor, beni bekliyorlardı. Bilenler bilir. Gözaltında en önemli şey haberleşebilmektir. Günlerce, aylarca kimseye haber veremeden, bir bilgi alamadan yatar insanlar. Bu yüzden bana tanınan ayrıcalığı minnetle kabul ederek Yargıtay'dan babamı aradım. İkide bir de oğluyla başı derde giren zavallı babam, Ülker'in haber verdiğini, merak etmememi, 1-2 saat içinde çıkacağımı söyledi. Ülker ve Işık ilk iş olarak sevgili arkadaşımız Uğur Mumcu'yu aramışlar. Uğur hemen Başbakan Bülent Ecevit'e ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'e haber vermiş. Böylece benim kurtarılmam için gerekli çarklar dönmeye başlamış. Bir süre sonra müdür geldi, kahve ve sigara ikram etti. Bana çok saygı duyduğunu, çocuklarının ise dinleyicim olduğunu belirtti. Plaklarımı kızı için imzalatmak istiyordu. Ona büyük bir sürpriz yapacaktı. Alelacele polisleri koşturdu ve evinden plaklarımı getirtti. Bütün albümlerim vardı. Oturup hepsini özenle imzaladım. Akşamüstü bir arabayla beni eve gönderdiler. Bu vartayı da atlatmıştık ama ben hala neden gözaltına alındığımı anlayamamıştım. Durum ertesi akşam aydınlandı. Orta Doğu'daki konferans çok dallanıp budaklanmıştı. Ben böyle teknik bir konuya en çok 15-20 kişi gelir sanmıştım. Oysa öğrenciler konuyla değil benimle ilgiliydi. Sıkı yönetim zamanında olayın büyümesinden korkan okul yönetimi ve askeri makamlar el ele verip konferansı engellemeye çalışmışlardı. Başaramayınca beni gözaltına almak gelmişti akıllarına. İki gece içeride tutsalar konferans günü gelip geçecekti. Ne var ki Ecevit hükümeti bu oyunu bozmuştu. Bunun üzerine konferans akşamı şehirden Orta Doğu kampüsüne giden bütün otobüsleri iptal etmişlerdi. O akşam Orta Doğu'ya gittim. Beni karşılayan öğrencilerle birlikte spor salonuna girdik ve en az 4-5 bin kişi ciğerleri patlarcasına haykırarak ayağa fırladı. Bir konferans değildi bu, büyük bir gösteriydi. Coşkulu öğrenciler o gün gazetelerde yayınlanan gözaltına alınış haberi üzerine iyice öfkelenmişlerdi ve isyanlarını o toplantıda haykırmak istiyorlardı. Oysa ben adam akıllı teorik bir konuşma hazırlamıştım. O gece öğrencileri sakinleştirebilmem çok zor oldu. Durmadan sloganlar atıyor ve şarkı söylememi istiyorlardı. Aslında bu örnek Türkiye'de yaşananların tipik bir göstergesiydi. Gerilim öylesine yükselmiş, daha doğrusu yükseltilmişti ki savaşın gürültüsü arasında sakin ve sağduyulu söylemler yitip gidiyordu. O günlerde dilimden hiç düşmüyordu Gülten Akın'ın ünlü dizeleri. Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. O yıllarda Orta Doğu solun kalelerinden biriydi ve sık sık jandarma tarafından kuşatılıyordu. Daha sonra o günleri bana anlatan Necati Yağcı ve İbrahim Seyfettinoğlu dostlarım, öğrenci yurtlarında gece gündüz benim şarkılarımın dinlendiğini, jandarma baskınları sırasında da yurtlardan hoparlörle Mehmetçik Mehmet parçasının çalındığını anlatacaklardı. Gençlik dönemi günahlarını itiraf eden bazı İslami aydınlar da yurtlarda gizli gizli beni dinlediklerini söylemişlerdi. Daha sonra İslami Rock adı altında ortaya çıkan gruplarla Nokta Dergisi'nin yaptığı söyleşide bu müziğin örnek alındığı belirtiliyordu. Onca karanlık ve uzun sürgün yıllarından sonra yurda dönmenin sıcaklığını, dostlarla ve aileyle buluşmanın sevincini yaşamaya çalışıyorduk. Ayrıca şarkılarım büyük kitlelere ulaşmıştı. Her yerde Karlı Kayın Ormanı, Hiroşima, Hoş Geldin Bebek çalınıyordu. Her çalışmam liste başıydı. Ne var ki bunların hiçbirinin keyfini çıkaramıyorduk. Bırakmıyorlardı. Terör bırakmıyordu, canımız cebimizde yaşıyorduk. Asker ve polis bırakmıyordu. En acısı da dost bildiklerimiz ve Türkiye'nin aydın çevreleri bırakmıyordu. Türk aydını ilk yıllarda yeni bir isim keşfetmenin heyecanıyla beni yere göğe koyamamıştı. Çünkü yaygın bir isim değildim. Bir aydın evine gelen konuklarına benim plaklarımı çaldığı zaman onun özel keşfi oluyordum. Bu yüzden herkes de sen onu bırak, ben sana bir şey dinleteyim de gör tavrı vardı. Türkiye'ye döndüğümde bana kahraman muamelesi yapılması da bundan kaynaklanıyordu. Bir süre sonra yaygınlık kazandım. Özellikle televizyon beni geniş kitlelere taşıdı. Sol müziğin geleneksel çemberi kırılmıştı. Artık genç kızlar, ev kadınları, arabeskçiler, köylüler, küçük burjuvalar beni dinliyordu. Ankara'da bir profesör kapıcısıyla arasındaki tek ortak bağın ikisinin de Livaneli dinlemesi olduğunu söylemişti. Başka bir değme noktaları yoktu. İşte bu kitleselleşme seçkinci sol aydının bana tavır almasına neden oldu. Bunların bir bölümü halka mal olmuş olan bir zevki paylaşmak istemiyordu. Başka bir kesimi ise düpedüz kıskançlık duyuyordu. O yıllarda TRT denetimi çok sıkıydı. Bu denetimi aşmadan televizyonda şarkıları tanıtmak mümkün olmuyordu. Bazı dostların gayretleriyle benim parçalar, sözlerin altındaki Nazım Hikmet imzasına rağmen denetim engelini aşmıştı. Zaman zaman ekranda söylüyorduk bu parçaları. Bir programda Şeyh Bedrettin Destanı'nı seslendirme üzerine o dönemin muhalefet lideri Süleyman Demirel bir basın toplantısı yapmış ve bize TRT'den isyancı Bedrettin'in türküsünü dinletiyorlar. Hükümetten bunun hesabını soracağız demişti. İlginçtir, Cumhurbaşkanlığı sırasında birkaç kez görüştüğümüz ve davetimi kabul ederek Kırgızistan'daki Issık Göl Forumu toplantımıza katılan Süleyman Demirel, önce benim ilk albümümü yasaklatmış, sonra babamın Yargıtay'da yükselmesine engel olmak için her türlü kulisi yapmış, ilk televizyon programlarımı da bu sözlerle eleştirmişti. Yüzyıllarca önce yaşamış bir şeyhten bu kadar nefret etmek aynen 16. yüzyılın Pir Sultan Abdal nefreti gibi bir Türkiye klasiğiydi. TRT'de yeni bir denetim kuruluşu oluşturuldu ve sevgili dostum Timur Selçuk da bu kurulda yer aldı. Hepimizde bir sevinç yarattı bu. Öyle ya, ilk kez değerli bir müzik adamı dostumuz denetim kurulu denilen çağ dışı kurulda bulunacak ve orayı değiştirecekti. Timur'dan beklentilerim çok büyüktü. Bu yüzden şokun etkisi de büyük oldu. Timur ilk denetim kurulu toplantısında benim parçalarımın yasaklanmasını istedi ve bunu yaptırdı. Haberi Frankfurt'ta aldım. Bir konser için gittiğim Frankfurt'ta okuduğum bir Türk gazetesi benim parçalarımın TRT denetimi tarafından yasaklandığını yazıyordu. Hemen bir cevap yayınladım. Bu kurulun benim parçalarımı değerlendiremeyeceğini yazdım. Yaşar Kemal'de bir açıklama yapmış ve "Bir ulusun sanatçıları da yasakçı kervanına katılırsa o ulustan hayır gelmez artık" demişti. Cevabı birkaç gün sonra geldi. Timur Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan tam sayfa cevabında kendilerinin Nazım'a değil, onu besteleyen kaleme karşı olduklarını yazıyordu. Sonra müzisyen olmayan insanların kafasını karıştıracak bir sürü teknik deyimi yerli yersiz kullanarak benim değersiz bir müzikçi olduğumu ve bestelerimin değer taşımadığını kanıtlamaya uğraşıyordu. Bu kavga o günlerin Türkiye'sinde çok yankı buldu. İnsanlar ikiye ayrıldılar. Şimdiki aklım olsa bir açıklamayla yetinir ve o öfke dolu cevapları vermezdim. Nasıl olsa yıllar besteleri yerli yerine oturtacaktı. Sanıyorum ki Timur da böyle davranırdı. Ama o gençlik yılların ateşi ikimiz de hırçınlaşmaya itti. Yıllarca küs kaldık. Sonra babası Münir Nurettin Selçuk'un ölümü üzerine Teşvikiye Camii'ne gittim ve orada öpüşerek barıştık. Kimse tahmin etmez, kendisi de bilmez ama ben Timur'u gerçekten çok sever ve çok takdir ederim. Bugün de kendisine en ufak bir kırgınlık duymuyorum. Türkiye'de dehşeti Avrupa'da başarıyı yaşamak. Bir insan ömrünü neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir. Savrulup gidiyor ömür dediğin. Yurdun her yerinden katliam haberleri geliyordu. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit'in zaferini bir türlü hazmedememiş, güreşe doymayan bir pehlivan gibi gerginliği en üst dereceye kadar tırmandırmıştı. Milliyetçi cephe denemesinin temel mantığı buydu. Elbette bu durumdan yararlanan aşırı sağ güçler, bir kitle partisiyle dayanışma içinde serpilip gelişiyorlardı. Zaten o yıllarda solculara karşı mücadele eden ülkücülere devlet yandaşı muamelesi yapılıyordu. Çorum katliamından sonra kendisini sıkıştıran muhabirlere karşı Demirel o ünlü sözünü söyledi. "Bana milliyetçiler suç işliyor dedirtemezsiniz." Bu cevabı televizyon ekranında gördüğüm zaman kulaklarıma inanamadım. İstanbul'un kömür tozlu akşamüstlerinden birinde çığlık çığlığa çalan bir telefon, Abdi İpekçi'nin öldürüldüğünü haber verdi. Önce taş kesilip sonra ağladığımı hatırlıyorum. Teşvikiye Camii'nde yapılan kalabalık cenaze töreninde Demirel'in yüzünü bir maske gibi seyrediyordum. Herhalde tabutun başında ülkücüleri bu cinayetin sorumluluğundan nasıl sıyırabileceğini düşünüyordu. Bir dehşet tahtirevallisine binmiştik ama bunun en şiddetli sarsıntısını Maraş katliamında yaşadık. Orada yüzlerce masum Alevi yurttaş katledildi. Artık Türkiye çığırından çıkmıştı. Kanayan bir ülkede yaşıyorduk. Herkesin kafasında artık ne olacaksa olsun, birileri bu kanı durdursun formülü belirmeye başlamıştı. Bir darbenin fikri zeminde hazırlanması anlamına geliyordu bu. Sıkı yönetim ilan edildi ve o andan itibaren Türkiye'nin geleceği belli oldu. Askeri idareye kayıyorduk. Ecevit koalisyonunun devrilmesi ve Demirel'in bir milliyetçi cephe hükümeti kurması bardağı taşıran son damla oldu. Ülkücüler iktidara tırmanmıştı. 25. ayrımın sonu, sayfa 237, devamı 26. ayrımda.